Yeni bir bölümden herkese merhaba. Bugün yeme bozukluklarıyla ilgili konuşmaya devam ediyoruz ve bugün konuşacağımız konu yeme bozukluklarıyla ilgili muhtemelen bilmediğiniz 10 gerçek. Şimdi bölümümüze başlayalım. Yeme bozukluklarıyla ilgili benim de zaman zaman sorular aldığım ve çeşitli sosyal medya hesaplarında gördüğüm işte birçok klişe, birçok mit var. Bu videoda biraz bunlarla ilgili yanıtlar arayacağız ve muhtemelen bilmediğiniz 10 tane gerçekle ilgili böyle bir maddeler halinde konuşuyor olacağız. Yeme bozukluklarıyla ilgili gerçek bilgiye, doğru bilgiye ulaşmak, bu konudaki farkındalığı arttırıp yeme bozukluklarının anlaşılması, saptanması ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği ile ilgili sizlere yardımcı olacaktır. Şimdi ilk maddemizle başlayalım. Yeme bozukluğu olan 10 kişiden 8'i yeme bozukluğu konusunda bir tedaviye başvuru yapmıyor. Damgalanmaktan korkmak, tedaviye erişim konusunda kısıtlılık yaşamak ya da zorlanmak veya yeme bozukluğu olduğunun farkında olmaması bunu sağlayabiliyor. Ve tabii şunu da ekleyebiliriz. Yeme bozukluğu tedavilerinde özellikle psikoterapi konusunda sağlık sigortalarının bu konuyu kapsamaması yeme bozukluğu tedavisine erişimi engelleyebiliyor. İkinci maddemiz yeme bozukluğu olan kişilerin çoğunda yeme bozukluğu tanı sınıfına girmeyen ama yeme bozukluklarına sebep olabilen yani tanımlanmamış beslenme ve yeme bozukluğu tanıları görülebiliyor. Yani medyada, sosyal medyada genelde gördüğünüz 3 tane başlık vardır. Anoreksiya, bulimiya ve tıkanırcasına yeme. Ama bunların dışında da kişilerin yani bu kriterleri tam karşılamasa da yeme konularında sorun yaşadığı dönemler veya işte çeşitli belirtiler olabiliyor. Ve kendinizi bu 3 ana sınıfta tanımlamıyorsanız ya da 3 ana sınıftaki belirtilerin tamamını karşılamıyorsanız ya bende bir şey yok ya da her şey normal gibi davranabiliyorsunuz. Tabii bu da işleri biraz zorlaştıran bir şey oluyor. Örneğin kısıtlama. Kişi kendini yoğun derecede kısıtlıyor olabilir ve bu gerçekten beslenme ve yeme konusunda kişiyi olumsuz anlamda etkiliyor olabilir. Ama sadece kısıtlamak DSM-5'e göre bir tanı sınıfına girmiyor. Bu yüzden de bu tarz zorluklar olabiliyor. Yani buradan şunu anlamalıyız. Eğer yeme bozukluğu belirtilerinden bazılarını taşıyorsak ama o 3 ana bozukluk kategorisine girmiyorsa bu yine de bizim sorunumuz olabilir ve bununla ilgili bir çözüm arayışında olabiliriz. Yeme bozuklukları toplamda 65 milyar dolarlık bir maliyeti var. Bu Amerika'da yapılan bir çalışmada böyle bir sonuca ulaşılmış. Yani çok büyük bir maddi olarak da gideri var dünya için. Türkiye'de tam net bununla ilgili bir çalışma yok. O konuda net bir şey söyleyemiyorum ama Amerika'da yapılan bir çalışmada toplamda 65 milyar dolara varan bir maliyeti var. Ve bu maliyet sadece ekonomik maliyeti. Bunun işte üretkenlik kaybı, kişinin işlevselliğinde bozulmalar vesaire gibi kısımları katmamışlar hesaba. Dördüncü madde aşırı seçici yemek yemek de bir yeme bozukluğu olabiliyor. Yani kişilerin, çocukların yemek konusunda, yiyecekler konusunda seçici olmaları çok anormal değil. Ancak aşırı derecede seçici davranıyorsak bu durum kişinin sağlığını ve refahını bozmaya doğru gidebiliyor ve bu da son dönemde bir hastalık olarak kabul edilmeye başlandı. Beşinci maddemiz giderek daha küçük yaştaki çocuklarda yeme bozukluğu görülmeye başlanıyor. Araştırmalarda yeme bozukluklarının tipik olarak 13 ile 19 yaş arasında görülmeye başlandığını tespit ederdi. Bundan önce bilgiler bu şekildeydi. Ama son yıllarda giderek daha fazla çocuğun 9 ve 10 yaşlarından itibaren yeme bozukluğu tanısı alabildiğini görebiliyoruz. Ve 6. madde atipik anoreksiya nervoza hastalığı en sık görülen yeme bozukluklarından biridir. Anoreksiya nervoza da biliyorsunuz kişi kilo almaktan çok korkar ve aşırı derecede zayıflamaya başlar ve vücut kitle indeksi 18,5'un altına düşmeye başlar ve ölümcül sonuçları olabiliyor. Ama atipik anoreksiya nervoza da kişi yine sadece şu şekilde ayırıyoruz. Kişinin başlangıç kilosu yani tedaviye başvurduğu dönemde başlangıç kilosu anoreksiya nervozada çok düşükken atipik anoreksiya nervozada biraz daha üstte bir kilo olabiliyor. Tabii bu yine kilo almaktan korktuğunu veya işte kısıtlayıcı diyetler yaptığını vesaire bunu değiştirmiyor. Ama kilosu o ölümcül noktaya gelmese bile yine de anoreksiya nervozanın bütün o zorluklarını yaşayabiliyor kişiler. Yedinci madde, her 52 dakikada bir dünyada bir kişi yeme bozukluklarından hayatını kaybediyor. Evet, bu biraz şaşırtıcı bir bilgi olabilir sizin için ama yeme bozuklukları en ölümcül psikiyatrik hastalıklardan biridir. Sekizinci maddemiz, yeme bozukluğu davranışlarını, genelde rahatsız edici duyguları azaltmak için kullanıyoruz. Bu daha önceki videolarımda da sık sık vurguladığım bir şey. Yeme bozukluğu sadece kiloyla, beden görünümüyle veya yiyeceklerle ilgili bir şey değil. Bizim duygularımızla, işte stres yönetimiyle, problem çözme becerilerimizle de doğrudan alakalı bir şey. Ve son dönemlerde yapılan çalışmalarda yeme bozukluğu tedavilerinde rahatsız edici duygularla nasıl başa çıkabileceğimiz, bunları nasıl tolere edebileceğimizle ilgili tedavi planlamaları yapılmakta ve duygu düzenleme ile ilgili çözümler aranmakta terapilerde. Dokuzuncu maddemiz, yeme bozukluğu yaşayan kişilerin büyük bir kısmında başka bir psikiyatrik hastalık da eşlik ediyor çoğu zaman. Yapılan bir araştırmada yeme bozukluğuna sahip katılımcıların neredeyse %95'inde depresyon, anksiyete bozuklukları veya başka bir psikiyatrik hastalığın da eşlik ettiğini görmüşler. Ve bu veri de bize şunu açıklıyor aslında. Yeme bozukluğu çalışırken hem yeme bozukluğuyla ilgili ilerlemeye çalışıyoruz hem de kişinin diğer yaşadığı sorunlarla da ilgilenmek gerekiyor. O yüzden bu süreç biraz hem uzayabiliyor hem de daha bütüncül yaklaşılması gereken bir tedavi gerektiriyor. Ve son maddemiz, 10. maddedeyiz. Kısıtlayıcı diyetler yeme bozukluğu geliştirmede en etkili risk faktörlerinden biridir. Ve kısıtlayıcı diyetler işe yaramamaktadır. Bunu da bilmemiz gereken en önemli gerçeklerden biri. Yapılan kısıtlayıcı diyetlerin, harika reklamlar yapılan diyetlerin veya işte şöyle zayıfladım, bir ayda 20 kilo verdim diyen kişilerin sizi kandırmasına izin vermeyin. Kilo vermek mutluluğun anahtarı kesinlikle değil. Kısa sürede yüksek kilolar vermek daha sonrası için daha büyük problemlere sebep olabiliyor. Ve en önemlisi tabii ki yeme bozukluklarına sebep olabilir. Tüm bu bilgileri bazılarını biliyorsunuzdur, bazılarını ilk defa duymuşsunuzdur ama yeme bozukluğu konusunda sorun yaşıyorsanız eğer bunları bilmek önemli. Bu konularda kendinizi geliştirmeniz, yeni şeyler okumanız, doğru kaynaklardan doğru bilgiler edinmeniz kendinize yardım edebilmek adına sizin için iyi olacaktır. Bu konularda her şeyi yapmanıza rağmen bir çözüm bulamıyorsanız aşağıda bulunan bağlantılı linklerinden bana ulaşabilirsiniz. Ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyoruz. Burada sizin durumunuzla ilgili değerlendirme yapıp neler yapabileceğimizi konuşabiliyoruz. Bu arada yakın bir zamanda yeme bozukluklarıyla ilgili bir atölye çalışması yapmak istiyorum. Burada amacım hem daha fazla kişiye ulaşmak hem de daha cüzi miktarlarla, sembolik rakamlarla kişilerin bu terapi sürecinde ya da kendine yardım süreçlerinde neler yapabilecekleriyle ilgili daha doğrudan bilgiler vermek istiyorum. Bu konuyla da ilgileniyorsanız bana aşağıdaki linklerden WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu bölümler hoşunuza gidiyorsa, işinize yarıyorsa kanala abone olarak, beğenerek bana destek olabilirsiniz. Veya podcast'ten dinleyen kişiler için de arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere.